أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. Hazreti Ali Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam'dan şöyle dediğini rivayet ediyor. Ey Müslümanlar! Şüphesiz ağızlarınız Kur'an'ın yollarıdır. Onun için ağızlarınızı misvak ile temizleyiniz. İbn-i Mace 291. Şüreyh bin Hani radıyallahu anh'tan ben diyor Hazreti Ayşe radıyallahu anhaya Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz senin odana girdiği zaman ilk iş olarak ne yapardı bana haber ver diye söyledim. Hazreti Ayşe annemiz de o yani aleyhissalatü vesselam odama girdiği zaman önce misvak kullanırdı dedi. İbn-i Mace 290. Kuşeyri'nin Ebu Derda'dan rivayet ettiği bir hadis. Misvak kullanmaya devam ediniz. Çünkü misvakın 24 özelliği, meziyeti vardır. Bunların başında Allah'ın rızasına vesile olması gelir. Misvakla kılınan namazın sevabı 77 dereceye katlanır. Misvak insanı zenginleştirir, ağız kokusunu temizler, diş etlerini kuvvetlendirir, baş ve diş ağrısını giderir, yüzü ve dişleri parlattığı için melekler misvaklenenle tokalaşırlar. Yine Ahmet bin Hanbel, Hakim ve İbni Huzeyme'nin rivayetlerine göre aleyhissalatü vesselam misvak kullanılarak kılınan namazın, misvaksız kılınan namazdan üstünlüğünün 70 kat olduğunu beyan eder. Ebu Umame radıyallahu anh'tan rivayete göre aleyhissalatü vesselam şöyle buyurur. Misvaklenin çünkü misvak ağzı temiz tutmaya yarar. Rabbin razı olmasına sebep olur. Cibril bana her gelişinde misvakı tavsiye etti öyle ki bana ve ümmetime farz olacağından gerçekten korktum. Ümmetime meşakkat vermekten korkum olmasaydı misvaki onlar için farz kılardım. Ben misvaki o kadar çok kullanırım ki öndeki dişlerimin neredeyse köklerinin oynatılacağı zannedilir. Öndeki dişlerimin etlerinin köklerinden ayrılacağını zannedecek kadar çok kullanırım. İbn-i Mace 289. Yine İbn-i Mace'de yer alan bir başka hadis 288 numara. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz İbn-i Abbas'tan radıyallahu anhuma'dan rivayetle geceleyin ikişer ikişer rekat namaz kılardı. Her iki rekattan sonra gidip misvak kullanırdı. Bir başka rivayet var İbn-i Mace'de yine misvak bölümünde. Huzeyfe bin el-Yemani'den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz teheccüd namazını kılmak için gece kalkınca ağzını misvak ile ovardı, misvaklerdi yani. Bir rivayet daha okuyalım İbn-i Mace 287. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan aleyhissalatü vesselam şöyle buyurur. Ümmetime meşakkat vermem endişesi olmasaydı her namaz zamanı misvak kullanmalarını emrederdim. Bir başka rivayette ise her abdest zamanı. Yani levla en eşukka ala ummeti le amartukum bisivak inde kulli vudu'in ya da inde kulli sala. Böyle dedi Peygamberimiz, misvak dedi, tekrar tekrar söyledi. Hatta aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e erak ağacının bir dalı getirilir, sever Peygamberimiz ve der ki bununla misvaklanın. Buhari'den bir rivayet bu, tarihinden alınan bir rivayet. Yine aleyhissalatü vesselam Efendimiz zeytin ağacından yapılan bir misvakı beğeniyor ve tavsiye ederek diyor ki bu benim ve benden önceki peygamberlerin misvakıdır. Böyle olunca misvaklanmak zorunda olduğumuzu anlıyoruz ama misvakın aleyhissalatü vesselam dünyasında ağaçtan, erak ağacından, onun kökünden ya da dalından olduğunu öğreniyoruz. Peki ne dersiniz? Acaba söz konusu diş ve ağız temizliği mi? Yoksa bu bir kulluk, bu bir ibadet mi? Yani nasıl değerlendirelim misvakı? Eğer sadece diş temizliği, yani ağız temizliği ise, peki o zaman ağzını hiç kullanmayanlar temizleme ihtiyacı hissetmeyecekler mi? Yani bir temizlikten diğerine geçerken o arada ağız kullanılmamış, kirletilmemişse, madde planında bir pislik yoksa, yani yemek yenilmemişse, su içilmemişse ya da ağızda tükürük çok bekletilmemişse, yani kısa bir süre geçmişse, mesela abdest alındığında misvak kullanılmış, diş temizlenmiş ama namazda bir daha iki rekat kılınmış, sonra bir daha yapılmışsa ne dersiniz? Galiba aleyhissalatü vesselam Efendimizin dediklerini anlamak o ortama girmeye bağlı. Yani o ortamı gönülde, düşünce dünyasında yaşatmak gerekiyor. Fikir yapılanmamız o ortamdan kaynaklanmalı. Değilse çok zor. Mesela aleyhissalatü vesselam Efendimizin dediklerini anlamak pahasına aklıma bir iki örnek geldi. Bir adam güneş doğmadan 1,5-2 saat kadar öncesinden başlayacak. Güneş batana kadar yemeden içmeden duracak. Bu yaz günü için bazen 18 saat bile olacak kimi bölgelerde. Ne dersiniz? 18 saat yemeden içmeden durmak. Bu kafir için ne anlama gelir? Aç kalmak demektir ve bu anlamda bu bakışla olaya bakınca bir imkansızlık söz konusu değil mi? Gerçekten çok anlamsız değil mi? Bir adam önünde rengarenk, çeşit çeşit, her tatta, her lezzette nimetlerin karşısında olacak ve yemeden duracak. Delilik bu değil mi? Batı dünyasında Hristiyanlarla iç içe yaşayan Müslümanlardan bazen duyarsınız. Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda'da delisiniz siz diyorlarmış Müslümanlara, abdest alıp namaz kıldıkları bir yana, bir de oruç tuttuklarından dolayı. E tabi yani aç kalmanın ne anlamı var? Çünkü kafir için bu bir aç kalmaktır ama Müslüman için oruç tutmaktır. O zaman da belli bir anlamı vardır. Üstelik çok güzel bir ibadettir de tabi karşılığını cennet olarak ahirette bekleyeceği bir ameldir o onun için. Demek ki o ortamı yaşamak gerek, olaya öyle bakmak gerekmiş. Değilse anlamlı ve anlamsızlık galiba bizim bakışımızdan kaynaklanıyor derken ne demek istediğimi zannederim anlatmaya çalıştım. Bir örnek daha aklıma geldi. Hani aleyhissalatü vesselam Efendimiz Müslümanların büyük bir bölümü hicret etmiş, kimileri henüz etmemiştirler ama kendine izin çıkmıştı. Ebu Bekir Efendimizle birlikte o da yola koyuldu. Hani bildiğiniz olaylar, hatta önce Sevir mağarasında kaldı biraz. Sonra devam etti ve Medine'ye şöyle bir saatlik mesafede aşağı yukarı Kuba denilen yerde mola verdi. 10 gün kadar kaldı orada. Hatta Kuba mescidini bina etti sallallahu aleyhi ve sellem. Ve oradan sonra Kuba'dan hareket etti. Şöyle 1-2 kilometre bile demeyeceğimiz kadar, yani çok yakın bir mesafede Rauna denilen mevkide de cuma namazını kıldı. Yani Kuba'da kılamaz mıydı da orada kıldı gibi sorular akla geliyor. Dahası farklı sorular var. O ortamı yaşamayı bilmeyen, onu düşünemeyen bizler için. Medineliler ne yapıyorlardı o günlerde biliyor musunuz? Medine'deki Müslümanlar, hatta Yahudiler bile meraklanmışlar. O yolcuyu, o şerefli yolcuyu bekliyorlardı. Yol gözetliyorlar, yolunu gözetliyorlardı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin. Mekke'den çıktığı haberi vardı ama Medine'ye henüz gelmemişti. Derken hatta böyle yolcuların uğurlandığı Seniyyetül Veda denilen yerde aleyhissalatü vesselam'ı karşıladılar da Tala'al Bedru aleyna demişlerdi ya hani. Arkadaşlar bunu tartışırken birisi ya o kadar yakın bir yer, 5 kilometrelik bir yermiş, yani oraya gidilmez miydi, peygamber görülmez miydi, neden Medine'de beklediler, ne olurdu ki varıverseler, geliverselerdi derken birisi dayanamadı, dedi ki niye ki, niye cepten aramadılar ki dedi. Yani biz böyle değil mi, öyle alışmışız, hemen cepten arayıvereceğiz, bir telefon edivereceğiz, olmazsa atlayacağız arabaya varıp geri vereceğiz falan değil mi? Biz bizim dünyamıza göre düşünüyoruz ama onlar cepten arayamamışlar. Şimdi düşünün bir peygamber eve girince ilk işi misvak kullanmak. Her abdeste misvak kullanmak. Peki her namazda misvak kullanmak. Ya Kur'an okurken ona başlayacağında misvak kullanmak. Gece yatıyor uyanıyorsa ilk yaptığı iş misvak kullanmak. Ağzı kokusunu değiştirecek bir olaydan diğerine geçmişse misvak kullanmak, böyle bir misvak kullanma adeti var peygamberin. Bu peygamber bir de üstüne üstlük yemek yeme anlayışında bizim modelimize de uygun değil deyince, yani ağzına aldığı yiyeceğin belki son kırıntısına kadar tümünü midesine göndermek için sanki evirip çevirip ne var ne yoksa hepsini yutuyorsa, hemen arkasından bir daha göndereceğim, ne önemi var, kalsın biraz sağda solda, sonunda ben diş fırçasıyla ağzımı temizler tükürür atarım demiyorsa, henüz daha ağzı dişleri kirlenmeden yeniden tekrar misvak ihtiyacında bulunuyorsa, galiba diş temizliği ağız temizliğinden öte bir özelliği olacak bu işin. Yani bir ibadet özelliği var. Peygamber dedi diye yapma özelliği var bunun. Efendim sonunda dişler de temizleniyormuş. Olabilir. Hani bizim öyle hikmet arayıcılık özelliğimiz var değil mi? Aslında hikmet arayıcılarına felsefeciler, filozoflar diyorlar da Allah bizi öyle olmaktan saklasın. Mesela oruç tutalım. Evet gerçekten aman ha Müslümanlar diye başlayan birisi orucun hikmetlerini saymaya cesaret ediyor ve diyor ki oruç tutalım tabii çünkü 11 ay yorulan midelerimiz diye başlıyor. Vay diyor öteki Müslüman. Demek ki bunlar 11 ay midelerini yoruyorlar. Efendim rengarenk çeşit çeşit yiyeceklerle mahvolan midemiz. Eyvah diyor diğer Müslüman. Ya da komşusunun, akrabasının, aç olan insanların halinden anlamayan insanlar. Eyvah diyor diğeri. Nasıl da böyle yaşıyorlarmış? Çünkü Müslüman pazartesi, perşembeler oruç tutar. Her ayın 13, 14, 15'inde oruç tutmak ister. Allah adına zaman zaman zaten oruçlu olmak zorundadır. Nimetin kadri kıymetini bilecektir. Birilerine bundan yararlanma imkanı fırsatı tanıyacaktır. Sonra da siz bu Müslümana deyin ki 11 ay kahroldun hadi bir ay bir dinlen bakalım. Öyle değil elbette. Demek ki asıl olan ibadette bizden istenenlerde Allah dedi diyebilmek. Ve Resulullah öyle yaptı, biz de onun için yapıyoruz, yapacağız, yapmak zorundayız diyebilmektir. Buna göre aleyhissalatü vesselam Efendimiz'den öğrendiklerimizi din diye öğrenip yapmak sonucuna varıyorum ben. Yani peki ama yani Allah dedi, peygamber dedi gibi mi olacak ikisi de? Peygamber dediyse itiraz edilmeyecek mi? Peygamber deyince eğer bir başkasına da izin vererek demişse tabii birini ya da diğerini seçebiliriz ama tek boyutlu, tek formda, tek özellikte bir isteği varsa mecburen onun dediğini dinleyeceğiz. Şimdi hayatımıza karışmaya Allah'tan yetkili Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den mesajlar alalım. وَمَنْ اَحْيَا سُنَّتِي فَقَدْ اَحَبَّنِي وَمَنْ اَحَبَّنِي كَانَ مَعْيَ فِي الْجَنَّةِ Taç diye bir hadis kitabı var, derleme. Onun birinci cildi, 48. sayfasında. Kim benim sünnetimi diriltirse, ihya eder, yaşamında tatbik eder, yaşanması için can ortaya koyarsa, beni sevmiş olur. Beni seven de benimle beraber cennettedir. Tabii sondan hareketle tekrar bakalım hadise. Cennette peygamberle beraber olmak. Şahsen sorun kendinize. Ama ciddi olun biraz. Gerçekten mi? İstiyor musunuz? O zaman peygamberi sevmek zorundayız. Aa, onun da lafı mı olur demeyin. Tabii elbette sen, ben, hepimiz peygamberi sevdiğimizi çok rahat iddia ederiz. Ama aleyhissalatü vesselam bir sevgi modeli belirliyor. Sevgi de bir yöntem. Peygamberin sünnetini diri tutmak. Hayatta kılmak, öldürmemek, ölüme itmemek, salıvermemek, canlı kılmak, işte böyle bir görevimiz var. Ne dersiniz? Bu bölüm var mı bizde? Sünnetin diri oluşu. Ne zaman böyle bir söz açılsa, biraz da şakacı, az da iğneleyici konuşmaları seven bir arkadaşın şu sözü aklıma geliyor hep. Biz sünnette iki şeyi hep canlı tutmuşuz, diğerlerini unutmuşuz. Bir, erkek çocukların olduğu sünnet. İki, kapkacakta gösterdiğimiz, yemeğin artıklarında yaptığımız sünnet. Aman sünnetleyelim, onu da bitir. Aman sünnetleyelim, bunu da bitir diye. Peki, başka hayatımızda sünnet olmayacak mı? Sakal sünnet, kıyafette sünnetler, kılıkta sünnetler, evin döşemesinde, şekil ve biçiminde sünnetler başka yok mu? Kafirlere karşı tavırda, dini ikamede, Allah ve peygamberin istediği bir hayatın yaşanmasında peygamberimizin sünnetleri yok mu? Onlar hiç ağzımıza almayacağız mı? Bakara'yı hayata hakim kılmada, Ali İmran'a göre hayat belirlemede, Nisa'yı canlı, Maide'yi canlı tutmada peygamberimizin bir sünneti yok mu? Biz onları nasıl canlı tutacaktık? Hiç onlara benzer tavrımız olmayacak mı? Koca olarak, baba olarak, komşu olarak, hakim olarak, komutan olarak, devlet başkanı olarak, hülasa, peygamber olduğu günden vefat ettiği güne kadar Allah'ın elçisi göreviyle yaptığı bütün işlerde, yani Allah'ın isteğini hayata indirgeme yönteminde bize örnek olan, önder olan, rehber olan o peygamberin baştan sona kavilleri, fiilleri ve takrirleriyle tüm bir hayatı sünnettir. Onu nasıl canlı, nasıl diri tutacağımızın savaşını verelim. Buna uğraşalım. Onun için çabalayalım. O zaman peygamber bizi sevecek. Çünkü biz peygamberi böylece sevmiş olacağız. O zaman da onunla cennette beraber oluruz. Ne dersiniz? Şöyle bir ay öncesinden bu yana, 6 ay öncesinden bu yana, son 1 yıl, son 3 yıldır peygamberin hangi sünnetinin canlı, diri, yaşanır olması için gayret ettiğinizi düşünün. Beraber düşünelim. Evinizde, mutfağınızda, giyim kuşamınızda, sosyal siyasal ilişkilerinizde, ekonomik kaygı ve kavganızda söyleyin, peygamberin hangi sünnetini diri tutmaya çalıştınız? Aman ölmesin dediniz. O gibi olmaya çalışalım, ben ve başkaları dediniz. İşte o zaman sünneti diriltme savaşında peygamberi sevdiğinizi iddia ve ispatınızda sadıksınız ve cennette peygamberle berabersiniz. Mübarek olsun. Men ata'ani fakat ata'Allah ve men asani fakat asallah. İbn-i Mace bu hadisi bize peygamberimizden böyle nakletmiş. Bana itaat eden Allah'a itaat etmiş olur. Bana isyan eden Allah'a isyan etmiş olur. Peygamber'e itaat. Ne ki o, kim ki, bana ne ki mi? Evet, aslında eğer Allah onu peygamber seçmeseydi, Kureyş'ten, Haşim oğullarından, Abdülmuttalib'in torunu Abdullah'ın oğlu olan bu insanı, insanlığın elçisi, insanlığa Allah'ın elçisi, insanlığın rehberi, önderi, İnsanlığın peygamberi kılmasaydı Allah, bize neydi, kime neydi zaten? وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُولٌ Peygamberin bir tek bu özelliği bizi bağlar zaten. Peygamber oluşu, yani Resul oluşu. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz, Allah'ın elçisi olma ödeviyle, göreviyle, özelliğiyle, kendisinin sözlerinin aslında Allah'tan bir mesaj, Allah'tan bir kural olması gerektiğinden, kim bana itaat ediyorsa aslında Allah'a itaat ediyor diyor. Öyle değil mi? O dedi diye. Yani söyleyin. Kalbinizin derinliklerini yoklayın. Var mı hiçbir şüpheniz, azıcık bir tereddüdünüz? Peygamberi Allah'tan başkası mı peygamber kılmıştır? Peygamberin konuşmasını Allah'tan başkası mı emretmiştir? Peygamberin emretmesini, nehyetmesini, hayata karışmasını Allah'tan başkası mı ortaya koymuştur? Öyleyse onun her dediği, onun her istediği, onun her yaptığı aslında Allah'ın görevlendirmesine boyun eğme, yani Allah'a itaat değil mi? Tam tersi, peygambere isyan da Allah'a isyandır. İlk günleri düşünün. Aleyhissalatü vesselam bu işi açıktan açığa yapmak zorunda olduğunu anlayınca emirle, Safa'ya toplamıştı 3. hamlede insanları. Onlara hak ve hakikati anlattı. Dedi, şu dağın arkasında bir ordu var desem, bunu dinleyenler, bunu söyleyenin Abdullah'ın oğlu Muhammed olduğunu biliyorlardı. Yani onu peygamber tanımıyorlardı zaten. Muhammed bin Abdullah böyle söyledi, o emindir, doğru söyler dediler. Hemen hazırlanırız. Gerçekten mi, öyle mi dediler hatta. Ama o Abdullah'ın oğlu Muhammed özelliğiyle değil, Allah'ın Resulü Muhammed Resulullah olma özelliğiyle sallallahu aleyhi ve sellem, bu hayatın arkasında azap var, ikab var deyince, homurdanmalar, düşünmeler, ters dönmeler, kaş çatmalar, ya da yerden taş toprak alıp atmalar başlamıştı. Ne dersiniz? Kime karşı geliyorlardı bu insanlar? Allah'ın aleyhissalatü vesselam Efendimiz'i görevlendirmesine karşı gelmek değil miydi bu? Onu dinleyenler de bu anlamda Allah'ı dinlemiş olmayacaklar mıydı? Şimdi sorun kendinize. Hayatın hangi biriminde kimi dinliyor, kime itaat ediyorsunuz? Saç modelinizden bıyık şeklinize, gömlek anlayışınızdan tişört mantığınıza, sofrada oturuşunuzdan yemek yeme tipinize kadar, mal mülk anlayışınız, sevginiz, kabulünüz, insanlarla diyaloğunuz, eşyaya bakışınız, hayvanlara rahmet, şefkat ve merhametinize kadar her konuda kimin dediğini dinliyorsunuz? Peygamber'e mi ittiba ettiniz, ona mı itaat ediyorsunuz? Siz Allah'a itaat ediyorsunuz demektir. Çünkü o peygamber Allah dedi diye söylüyor. Ama yok, isyan mı etmişsiniz meğer? Eyvah ki yanlış mı yapmışsınız? O zaman isyanınızı Allah'a iyi bilin. Hadi hemen ciddiye alın, bir sünneti diriltin, canlı kılın. Değilse öldürmüşseniz, salıvermişseniz, eyvah başınıza gelenlere, cennette peygamberle beraber olmayı kaybediyorsunuz. Beyefendi evine telefon etse, kızı çıksa karşısına 18'inde, kızım aman, annen nerede, komşuda baba ne var dese, akşam evimize dünyanın en seçkin insanlarından 5 kişi geliyor, aman çabuk yemek hazırlayın dese. Saat kaç? Saat sabah 9. İyi, akşama epey saat var, çok şey hazırlanır, zaten ne olur ne olmaz. Kara gün ak gün dostu olarak şöyle dolapta bir şeyler de hazır idi ya zaten. Hani dolabın kapağı açılınca yere dökülecek kadar zaten doluydu ya. Evin sahibesi belki de arkadaşlarından çağırabileceklerini, bu işe yardım edebilecekleri de getirerek aman Allah'ım can hıraş bir uğraş içinde. Peki ya bu kadar sık boğaz etmesek onu, 3 gün sonra desek. Tamam öyle olsun, 3 gün sonra dünyanın en seçkin insanlarından ilk 5'i misafir olarak geleceklermiş. Ne kadar güzel. Ama ne kadar heyecanlı. Neler ve neler hazırlamaya çalışıyor bu kadın. Bu kocası ona ne kadar destek oluyor. Derken aklına geliyor 3. gün belki nice yemeklerden sonra. 10 çeşit tatlı, 50 çeşit börekten, 20 çeşit yiyecekten, içecekten, çorbadan, baldan, baklavadan sonra soruyor. Peki kimdi gelecekler, sormayı unuttum. Adam dese ki, büyük bir şevkle ve iştiyakla, özlemle ve gururla, aleyhissalatü vesselam efendim, yakın arkadaşlarından 4'üyle beraber bize geliyor dese, kadın dini, İslam'ı, imanı, ihsanı tanıyan bir kadınsa, omuzları düşmez mi yere, dizlerinin bağı çözülmez mi, eyvah demez mi, ben peygamberimin önüne bunları nasıl koyarım, bu kadar lüks olur, israf olur, ben bu mantığı nasıl ona kabul ettiririm demez mi, eğer öyle diyorsa, meğer peygamberi ölmüş bitmiş gitmiş diyor daha önceden. Çünkü peygamberin gelme ihtimali yok ona göre. Evet, şahıs olarak peygamber gelmez tabi, onu biliyoruz. Aleyhissalatü vesselamın vefat ettiğine iman ediyoruz. Ama söyleyin, hüküm olarak, sünnet olarak ölmüş bitmiş gitmiş olanları diriltmek zorunda değil miydik? Hadi canlandıralım. O gibi olsun hayatımız, ona benzesin, onun dediği gibi olsun. Çünkü aleyhissalatü vesselam Efendimiz, İmam Nevevi'nin 40 hadiste de bize naklettiği gibi "La yu'minu ahadukum hatta yekune hevahu teba'an lima ci'tübih" buyurur. Sizden biriniz eğer arzusu, hevesi, isteği, beklentisi benim getirdiğim Kur'an'a, dine, din-i mübin İslam'a eğer uymuyorsa o zaman iman etti saymasın kendini. İman etmiş olmaz. "La yu'minu ahadukum" o zaman kafir olur mantığından ayrı bir tabir bu. İman etmiş olmaz. Yani ne kadar iman iddiasında olursa olsun gayret etsin, bir eksiği var onun. Neymiş o eksik? Hevası Kur'an'a, hevası sünnete uyacakmış insanların eğer Müslümanlık iddiasındaysalar. Ne dersiniz? Zevkleriniz İslam'a uygun mu? İslam öyle dedi diye ondan zevk alıyor musunuz? İki liste hazırlayın isterseniz. İslam'ın zevk al ya da nefret et dedikleri liste, 10 tane yazın yeter isterseniz her birinden. İslam, zevk alma, kork, kaç ha sakın, isteme bunları dediklerinden 10 tane. İslam'ın zevk al, heves et, sev bunu, Peşi sıra git dediklerinden de 10 tane yaz. Bir de sen kendi hayatına dön. Ne peşi sıra koşuyorsun, nelerden zevk alıyordun, neler istiyorsun, neler senin için bir anlam ifade ediyor ya da tam tersine tiksindiğin, nefret ettiğin, beğenmediğin, kaşını çatıp ne yapacağını şaşırdığın, sanki gazaplanıp öfkelenip ne edeceğini bilemediğin, sinirlendiğin olaylardan da 10 tane yaz. Sonra ciddi ol. Senin zevkin Kur'an ve sünnete uygun mu? Tersi, Kur'an ve sünnetin istediği zevk sende var mı? Ama niye öyle? Bakın iman iddiasında bulunmamızın anlamı bile yokmuş. Aleyhissalatü vesselam bu kalıpta bir başka şey söylüyor bize. Buhari'de, Nesai'de, Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde bulabilirsiniz. وَالَّذ۪ي نَفْس۪ي بِيَد۪ه۪ لَا يُؤْمِنُ وَحَدُكُمْ حَتَّى اِكُنَا حَبَّ اِلَيْهِ مِنْ وَالِد۪ه۪ وَوَلَد۪ه۪ Başka şekilleri de var bu hadisin. Canım elinde olan Allah'a and olsun. Canım elinde tutan Allah'a yemin ederek söylüyorum. Ben eğer insanlardan, Müslümanlardan her birine, babası, anası, çoluğu, çocuğu, hatta kendisi ve bütün insanlardan diğer rivayetlere göre daha sevgili olmadıkça sizin imanınızın ne anlamı var diyor Peygamberimiz. Demek ki Peygamber'e böyle bir sevgi besleyeceğiz. Peygamber'in kendisini hayatımıza karışma yetkisiyle seveceğiz. Çünkü radıytu billahi rabben ve bil islami dinen ve bi Muhammedin sallallahu aleyhi ve selleme nebiyyen. Böyle bir kural öğretiyor Peygamberimiz. Allah'tan razıyız. Hayatımıza karışmazsa öyle değil. Ne isterse kendi istediğini yapsın ama bizden bir şey istemezse çok razıyız, çok severiz. Öyle Allah'tan razı olunur mu? Ya Allah'tan nasıl razıyız? Onun Rab oluşundan razıyız. Çünkü insanlara bakın, tarih boyunca göreceksiniz, bugün de karşılaşırsınız benzerleriyle. Onun yaratıcı olmasından razı yüzler, binler, milyonlarca insan var piyasada. Evet, yaratandır. Hatta Kur'an ifadesiyle söyleyelim. Sorsanız göklerde ve yerde ne var ne yok, kimindir, kim yaratmıştır? Allah diyecekler. Yani bunu derler, dünkü insanlar da diyorlardı, bugünküler de derler ama hayatımıza karışmaya tek yetkili kimdir? Allah diyemiyorlar. Hayatımızın programını kim yapmaya tek yetkili? Hayatımıza karışmaya kim yetkili? Kulu kölesi olacağımız kimdir? Her sözünü dinleyeceğimiz kim denilince Allah demeyi bilmiyorsa insanlar, o zaman imanlarının iddiadan öte ne anlamı kalır? Demek ki Peygamber bizim hayatımıza Allah'ın verdiği yetkiyle karışmaya yetkili. Çünkü onun getirdiği zevkimizin tabi ve teslim olacağı tek gerçek. Aynı şekilde Peygamberin bizzat kendisini de kendimizden, ana babamızdan, kavim kardeşimizden, çoluk çocuğumuzdan daha çok seveceğiz. Yani annemiz, babamız, kavmimiz, kardeşimiz, çoluğumuz, çocuğumuz, hısımız, eşimiz, dostumuz, akrabamız, arkadaşımız, kendi heva ve hevesimiz de dahil bizi bir yerlere çekerken aleyhissalatü vesselam bir başka yere çekiyor, istiyor, çağırıyorsa onu tercih edeceğiz. El-Muslim Men selim el-Muslimun min lisanih ve yedi. Müslüman eli ve diliyle Müslümanları selamette tutandır. Elinde eylemleri, dilinde sözleriyle Müslümanların selamette kalması için uğraşandır. Darusselam denilen selamet yurduna, cennet yoluna çağırandır. Vel muhaciru men hecera manehallah. Muhacire gelince o da Allah'ın nehyettiklerinden hicret edenin adıdır. Bir yerden bir yere giden değil. Urfa'dan Mardin'e gitmiş. İstanbul'dan çıkmış, Kastamonu'ya gitmiş. İzmir'den çıkmış, Konya'ya. Yani bir yerden bir yere yerleşmiş. Sadece para için, makam için, şöhret için, kadın için, evlenmek için, mal için, mülk için, dükkan tezgah için gidenler hicret etmiş sayılmayacaklar. Ama bulundukları bölgede Allah'ın dinini yaşayamadıklarından dolayı, daha iyi Müslüman olmak için, Allah'ın nehyinden kaçmak için, Allah'ın nehyettiği hayattan kurtulmak için, Allah'ın emrettiği hayatı yaşayabilmek için bir yerden bir yere gidenler, işte aslında yani bir ortamdan bir ortama, bir yaşantıdan bir yaşantıya, bir hayat tarzından bir hayat tarzına geçenler, işte gerçek hicret eden onlar, gerçek muhacir onlardır. Men amile bima alime, evrasahullahu teala ilme ma lem ya'lem. Bir insan eğer bildiği ile amel ederse, Allah bilmediği ilimlerin bilgisine onu varis kılar. Allahu Ekber. Berekete bakın. Tekrar okuyalım. Men amile bima alime. Kim ki bildiği ile amel etti. Ne biliyordu? Kur'an'ın okunması gerektiğini yaptı. Ne biliyordu? Namazı gereği gibi kılmak yaptı. Ne biliyordu? Konu komşuyla iyi geçinmek, Müslümanca ısım akrabayı ziyaret etmek, Allah dedi diye yaptı. Evrasahullahu teala ilme ma lem ya'lem. O zaman Allah onun bilmedikleri konudaki ilmin varisi kılar onu. Yani o bilmediklerini de böylece öğrenmeye imkan bulur. Yani Allah haşa gelir önüne diz çöker oturur da kulum öğren bakalım bak bir de bu vardı der şeklinde anlamıyoruz elbette. Ama gerçekten bildiğiyle amel eden kimse bilmediklerini öğrenme imkanı bulacaktır. Ne dersiniz? Biz zaten bildiğimizi yapsak çok bile diye yeniden bir şeyler okumak istemeyen arkadaşlar biliyorum. Hatta öyle ki ne olursa olsun hiçbir din öğreten kitap okumaktan yana değildi. Bir tanesini tanıyorum öyle. Çünkü okuyunca yapmak zorundaymış, okumayınca kurtulacağını zannediyor. Ne kadar hoş kendince. Allahu Ekber. Yani insanlar bildikleriyle amel etmek zorundalar. Zaten bildikleriyle amel etmezlerse o bildikleri de ellerinden alınır belki de böylece. Çünkü tam tersi de gerçekleşmez mi dersiniz? Öyle olmadı mı tarih boyunca? İsterseniz Araf suresine bir bakın. Hem Allah'ın ayetlerine sahip olacak bir kişi hem de onunla yücelmek yerine maddeyle, dünyayla, dünyalıkla yere doğru batmaya, yani tersine yükselmeye çalışacak. Arza doğru çakılı kalmaktan yana. Sonunda kahrolacak, helak olacak, mahvolacak tabii. Bildiklerimizle amel etmek. Bana kalırsa, bütün bildiklerimizi ikiye ayırsak. Bir, dini az biliyoruz, bunu biliyoruz. İki, diğerleri. Diğerleri beklesin yerinde, onlara dokunmayın. Kendinizi alim mi hissetmek istiyorsunuz? Sonra yapın. Yatağa girince filan şöyle kendi kendinize aynanın karşısında söyleyin. Sen çok şey biliyorsun deyin. Biraz kendiniz kendinize gururlanın, kibirlenin, ne yaparsanız yapın. Tabii yanlış olduğunu bile bile. Tatmin olmak istiyorsanız demek istedim. Ama ben onlara dokunmuyorum. Gelin birlikte diğeri üzerinde duralım. Bir bilgimiz var bizim. Gerçekten samimi misiniz? Siz de katılıyor musunuz? Biz Müslümanlar bu dini az biliyoruz. Hatta ben biraz daha cesur davranarak tanıdığım bütün insanların hangi dinde olurlarsa olsunlar dinlerini az bildiklerini gördüm. Belki en az bildikleri dinleri yani bildim dedikleri için de en az bildikleri değilse dünyada ne kadar taş modeli vardır, en sert taş hangi yerdedir, ben bunu bilmem, din kadar da bilmem diye bir insan itiraza çalışmasın, onu kastetmiyorum. Yani bildik iddiasıyla bilmek zorunda olduğumuz şeyler içinde en az bildiğimiz din neredeyse. Yani dini az biliyoruz. Bu bir gerçek. Peki ne yapalım? İşte bu bildiğimizle amel edelim. Meğer az biliyormuşuz. Ne yapacaksak yapalım. Biraz daha bilmeye, biraz daha öğrenmeye, biraz daha anlamaya çalışalım. O zaman Allah'ın izniyle Allah öğreneceklerimize imkan hazırlayacaktır. Bir hadis daha okuyayım size. İmam Tirmizi Kıyamet bölümünü almış. Men ayyara ahahu bi zenbin lem yemut hatta ya'malehu. Bir kardeşini bir günahından dolayı ayıplayan kişi o günahı işlemedikçe ölmez. Belki daha önce de duydunuz bu hadisi veya benzerlerini. Kardeşini ayıplayan kişi, kınayan kişi o kınadığı ameli yapmadan ölmez. İyi ama yani karşımdakinin yanlışı İslam'a göre yanlış sakınamayacak mıyım? İçki içiyorsa, namazda rükûyu beceremiyorsa, oturduğu yerde oturmayı bilmiyorsa, Fatiha okumaktan acizse ya da tahiyyatı beceremiyor bilemiyorsa ya da benzer yanlışlar yapıyorsa, kıyafeti bozuksa, lüks ve israfa dalmışsa, dünya ve dünyalıklarla ölmüşse, Kur'an ve sünnetle ilgisi densiz, düzensiz veya adaletsizse, yerinde değilse ne yapacağız? Takdir mi edeceğiz, tasvip mi edeceğiz diye sorular aklımıza gelir. Ben o tür sorularla geliştirilen bir anlayışla bu hadise yaklaşmıyorum. Müslüman, karşıdaki insanın insan olduğunu unutmamalı bu hadise göre. Sırf insanlığından dolayı yanlış yapar ya insanlar. Mesela, düşer bazen düz yürürken, öteki de hatta biraz da söverek, az şaka yollu bir kahkaha patlatıp ayıplarsa, yaptığın işe bak be, gözün kör mü ayağın mı kör yoksa, nedir senin yaptığın diye ayıplıyorsa, o adamın da başına gelir, ben öyle inanıyorum. Göz göre göre birine mal kaptırmışsa, ticarette tuhaf bir yanlış yapmışsa, öteki de ayıplıyor, kınıyor, alay ediyor, dalga geçiyorsa, onun başına gelmez mi? Gelir gibi geliyor bu hadisten dolayı. Peki başka örnekler hatırlayabildiniz mi? Abdest aldı geldi arkadaşınız. Güzelce her tarafını ciddi, temiz, tertipli yıkamış ama burnu temizlerken bir parçası bıyığının sakalının kenarında minik kalmışsa ayıplayın, bakmadın mı aynaya diye, vurun yere, yerden yere çarpın adamı ne kadar büyük ayıp ettin diye. Senin başına gelmez mi? Bekle. Çünkü insandır ya, bilemez elbette. Ya da paçasının biri yukarıda, biri aşağıda namaza durmuşsa, ben bunları hatırladım. Sizi yemeğe davet etmişse, her şey hazır, çorbayı koymuşsa, kaşıklar, çatallar, son efendim, turşular, salatalar, her şey hazır, hadi buyurun dese ama ekmek yoksa, yani ayıplasanız sizin başınıza gelmez mi? İnsan ya, insanlığı gereği, aziyetinin neticesi, zaafının neticesi ya da unutmasının neticesi, insan olmasından kaynaklanan bir yanlışla karşımızdaki, bizim karşımıza bir yanlışla çıkıyorsa, onu ayıplamaya hakkımız yok. Eğer ayıplarsak, o zaman bizim de başımıza gelir. Peki ya diğerleri? İslam'ın ayıp dediği, İslam'ın yasakladığı, İslam'ın hata ettiği şeylere gelince, ben onları iki ana grupta topluyorum. Bir, kişinin o konuda cehaleti varsa, henüz daha bilmemişse, öyle olacağını tanımamışsa, bundan dolayı İslam'ın yasağını çiğniyorsa ya da emrini yerine getiremiyorsa, bana kalırsa bu da insanlığı gereğidir. Çünkü insan, kimi konuların bileni olsa da, pek çok konunun bilmeyeni, cahili durumunda olacaktır. Ayıplamaya hakkımız yok, öğretelim. Ama hem biliyor, hem yapıyorsa, hem de üstelik utanmadan yapıyorsa, bırakın ayıplamayı, gücümüz yeterse, daha ötesine imkan bulursak sorumlu olduğumuzu unutmayalım. Yani böyle bir kötülük mü gördük, elimizle engelleyelim. Gücümüz yetmediğini mi zannettik, o kötülüğün kötü olduğunun sözcüsü olalım her bir yerde. Bazen ona da mı gücümüz yetmez? Evet elbette ama kalben kötü olduğuna imanımızı taze tutalım. Fakat heyhat ki bu imanın en zayıfıdır. İslam'ın düğümleri Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 5. cilt 251. sayfada bir hadis. İslam'ın düğümleri düğme düğme, birim birim, tek tek çözülecek. Allah'ın, peygamberin ortaya koyduğu din emirleri, din düğümleri tek tek terk edilecek. Her düğme çözüldükçe insanlar onu takip eden düğmeyi çözmeye teşebbüs edecekler. Bu çözülen düğmelerin ilki yönetim konuları, sonuncusu da namaz olacak. İslam'ın prensipleri demek, teker teker yürürlükten kaldırılacak. Bir bir unutulacak. Her prensip terk edildikçe, insanlar ondan sonrakine başlayacaklar. Onu da yok etmeye, onu da terk etmeye alışacaklar tabii. Hepsini birden yapamayacaklar. Hepsini tek tek birer birer işlemez hale getirecekler. Bunun için teşebbüs edecek, bunun için uğraşacaklar. Bakmışsınız, ilk Allah'ın ve peygamberin hayata karışması konusu terk edilecek. En sonda belki namaz kalacak. Peki namazı da terk etmişse insanlar ne olacak o zaman? O zaman ne kalır ki geriye? Namaza bittikten sonra. Ahmet bin Hanbel demek ki Müsned adında bir kitabında bunu böylece bize nakletmiş. Siz yaşadığınız köyü, kasabayı, ili, ilçeyi, bütün bir ülkeyi ya da tüm dünyayı düşünmeyin önce. İsterseniz evinizden başlayın. Ne dersiniz? Evinizde İslam'ın düğmeleri bir bir çözülmüş mü ya? Yeni fark edebildiniz mi? Hani belki bunun ilkinin, bu konuya peygamber karışır mı karışmaz mı, Allah öyle derse desin ama böyle güzel oldu demeye başladığınız an mı gerçekleşti? Tekrar geçmişi bir değerlendirin. Öyle gibi değil mi? Zaten onu demedim, insanlar yapamazlar bu işi. İnsanlar hayatlarına baştan sona Allah'ın karıştığına inanıyorlarsa, elbette bu inançlarının gereğinde yerine getirecekleri amellerde Allah'ın peygamberin arzusunu gözetecekler. Ama Allah derse desin, dur bakalım, o öyle aslında ama zaman, mekan, çevre, imkan, ancak bu kadar beceriyoruz. Yani Allah kusura bakmaz inşallah, Allah affeder inşallah diye insanlar kendi mantıklarıyla kendi bildiklerini yürütmesinler. Bir bir çözülür düğmeler. Hepsi birden bitmez çoğu zaman ama bazen düğme de zayıflar, çürür, ipi de zayıflar, çürür, bazen üçü beşi birden gidermiş, zaten sona doğru ne kalır ki, hatta namaz gittikten sonra hiçbir şeyin kaldığına inanamıyoruz. Ebu Davud'dan bir hadis öğreniyoruz. El cihadu madın ila yevmul kıyame. Cihat, kıyamet gününe kadar geçerli bir emirdir. Allah'ın dinini Allah adına yaşamak isteyen Müslümanların varlığının, var olmalarının destek adına insanlar canlarını, inançları uğruna kıyamete kadar ortaya koyacaklar. Allah dedi diye yaşanacak bir hayatın, peygamber örneğiyle yaşanması gereken bir hayatın, can pahasına desteklenmesi manasına cihat, kıyamet gününe kadar geçerli olacaktır. İnsanlar neye inanıyorlarsa, o inancın davetçisi ve o inancın savunucusu durumundadırlar. Allah adına yapacakları, Allah dedi diye yaşayacakları bir hayata gerçekten cidden inananlar, can verme pahasına onu savunmak zorundalar. Peki kim öyle değil dersiniz? İnsanlar kendi inançları doğrultusunda bir hayatı savunmak için tarihin hangi döneminde canlarını ortaya koymamışlar ki? Öyle de olur, böyle de olur diyenler için, evet bu anlamsız tabii. Ama bakın Ebrehe'ye, Kabe'ye saldırırken, ya da Bizans'ın, Roma'nın, dünkü İran'ın, Hind'in, ya da insanlık tarihinden bu yana herkesin aynı şekilde inancı uğruna can ortaya koyduğunu görmüyor musunuz? Hatta ta baştan başlayın, Habil'den, Kabil'den başlayın, öyle olmamış mı nitekim? İkisi de can baş üstüne inançlarını yaşamamışlar mı? Bununla ilgili İmam Müslim'in bir hadisini okuyalım. Men mâte ve lem yâzu ve lem yuhaddis nefsehu bi gazvin mâte alâ şu'abin min nifâk. Kim kaza yapmadan ve içinde kaza yapma isteğini konuşturmadan ölürse, münafıklıktan bir çeşit üzere ölür. Münafıklığın bir çeşit üzere yani. Kim ki Allah'ın dinini hakim kılmak için canını ortaya koymadan, hiç değil bu işe imanını gönlünde tutmadan, canlı tutmadan eğer böyle ölürse, yani bu din yaşanırsa yaşanır, olursa olur, değilse asıl olan benim canımdır derse, ben canımın tadını tatmak istiyorum, ben canımı yolda bulmadım, ben canımı istediğim yerde harcayamam, ben canımı istediğim yerde harcarım ya da başkasının istediği yerde harcayamam. İşte öyle deniliyorsa, o zaman insanlar münafıkça bir ölümle ölürler. Çünkü canına Allah karışacaktır, can veren Allah'tır, nerede tükeneceğini, ne yapılacağını elbette Allah bilir. Ama her zaman bu savaş alanlarında ortaya konulacak bir emel, bir eylem değildir. Mesela Ebu Davud'da, İbn-i Mace'de, Tirmizi'de yer alan bir hadise göre de Efdalül cihad kelimetu hakkın inde sultanin cair. Cihadın en faziletlisi zalim sultan katında hakkı söylemektir. Yani burada böyle, bir başka yerde de cihadın en faziletlisinin men uhira cevaduhu ve uhriha demuhu olduğunu öğrenmiştik. Yani atların ayaklarının biçildiği ve kanların döküldüğü savaş. Fakat o savaş sıcak savaş, bu da çok daha farklı ama özel, kutsal, hak bir savaş olacak. hakkı söyleyebilmek, hak kelimeyi söyleyebilmek, hakkı ikame edebilmek, Allah dedi diye söyleyebilmek kim olursa olsun karşıdaki. Bir başka hadis. Men arda sultanen bima yusqitu rabbahu kharaca min dinillah. Rabbini gazaplandıracak bir meselede kendini yöneten durumunda olanı hoşnut eden kimse, onu hoşnut etmeye çalışan insan Allah'ın dininden çıkmış olur. Allah'ın net gazap ettiği bir konuda kendinden bir istekte bulunan bir başkasını memnun etmek için Allah gazap ederse etsin, Allah azap ederse etsin, Allah kızarsa kızsın, Allah ne derse desin, ben bunu bu benden isteyen efendimin, sultanımın ya da başımın, başkanımın dediği gibi yapacağım diyorsa, Allah'a rağmen böyle bir tavır içindeyse, o zaman Allah'ın dininden çıkmış olur. Huffifetil cenneh bil mekarih ve huffifetin nar bi şehevat. Cennet, insanın sonunda arzu edip gideceği yer, cehennem, insanın sonunda arzu etmeyip gitmek istemediği yer aslında. Aklı başında bir insan, Müslüman bir insan için düşünülünce kural böyle. Ama aleyhissalatü vesselam, cennet hoşlanılmayan şeylerle, cehennem de şehvetle, iştiha ile hoşlanılan şeylerle kuşatılmıştır buyuruyor. Bu, olaya şeytan mantığıyla, şeytan gözüyle bakmaktan kaynaklanıyor. Şeytan, cenneti çepeçevre kuşatan şeyleri sevmiyor, bize de sevdirmek istemiyor, kerih göstermeye çalışıyor, cehennemi kuşatan şeylere de bir iştiha, bir arzu uyandırıyor. Eftalul amali el hubbu fillah vel buğdu fillah ta'ala. Keşful Kafa adında bir hadis kitabının tenkidiyle bize tanıttığı hadislerden biri. Amellerin en hayırlısı, sevdiğini Allah için sevmek, buğz ettiğine de Allah için buğz etmektir. Demek ki ameller, yapılan işler eğer Allah'a sevgi kaynaklıysa en güzel, ama yine Allah'tan dolayı nefret kaynaklıysa yine en güzeldir. Öyle olunca sanki ölen insanları bir kere daha düşünüyorum. Bir ölüm atmosferini hatırlayın. Falan ölmüştü ya. Düşünün. Bu adamın sevdikleri insanlar, eşya, durum, tavır, kapasite, kalite, dükkan, tezgah olarak ve bu adamın istemedikleri, düşman oldukları, beraberliğine dayanamadıkları vardı. Söyleyin, acaba o adam onları neden seviyor ve diğerlerini neden sevmiyordu? Eğer rahatlıkla diyebiliyorsanız, sadece iman kaynaklıydı. Allah'tan dolayı, Allah sev dedi diye inandığından dolayı seviyor, bunun için amel ediyor, bunun için peşi sıra gidiyor, bunun için ziyaret ediyor, bunun için görüşüp konuşuyor, bunun için topluyor, dağıtıyor diyebiliyorsanız, aynı şekilde sevmediklerine de, istemediklerine de, nefret ettiklerine de, Allah öyle dedi diye, yani Allah'a imanından kaynaklanan bir hareketle böyle yapılıyor, böyle yapıyor diyebiliyorsanız, o kardeşinizin Müslümanlığına şehadet ettiniz işte. İman, Allah'a sevgiden dolayı, iman Allah'a buğzdan dolayı, öyle inandığımızdan dolayı, eğer bu amel haline getiriliyorsa, işte bu amellerin en faziletlisidir. Bir hadis daha okuyup bugünkü sohbetimize son vermek istiyorum. İza keffara ar-raculu ahahu fakat ba'a biha ahaduhuma. Kişi din kardeşine kafirlik isnat ederse bu isnat ikisinden birine döner. Öyle olunca İmam Müslim'in Kitabul İman'da 111 ve Ahmet bin Hanbel'in Müsned'inde yer alan bir hadis. Peygamberimiz böyle deyince Müslüman denilen, Müslüman bilinen bir insana net kafir olduğunu bilmeden kafir demenin ne anlamı var? Zaten ne kârımız var? Üstelik bilmeyince onu ille de gavur etmeye çabalamanın zaten anlamı yok. Mutlaka kesinlikle kafir diyecek kadar biliyorsanız bile güvenmeyin, Müslüman kardeş konumunda tutmayın ama yine de kafirdir diye, yani Allah'ın dininde değildir diye elinizde belge yok, bilgi yoksa iddiada bulunmayın. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.